Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 23 Ordubehş 1402, Hicri Kameri 22 Şevval 1444 ve Miladi 13 Mayıs 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Siyasanlı Ali Sayna Durmenaf Kıran ile Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve İlahi Önderler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Türkiye'de yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek. Erdoğan, ne gerekiyorsa yapacağız, bu işi ilk turda bitireceğiz açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Ziyad En-Nahale ile görüştü. Tuğgeneral İsmail Kani, Filistin direnişinin yanındayız açıklamasında bulundu. Ve işgal güçleri 4 günde Gazze şeridinde 21 evi yıktı. Şimdi haberler.
Türkiye'de yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek. Yarın milyonlar sandıklara giderek oylarını kullanacak. Son anket sonuçlarından bazılarına göre Erdoğan, bazılarına göre ise CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim galibi olacak. Seçimlere ikinci tura kalacağını gösteren anketler de var. Optimar Artı 1 ve Tim araştırmanın anketleri Nisan ayının son günlerine ait. Optimar'a göre Erdoğan ilk turda %48.6, Kılıçdaroğlu ise %44.1 oy alıyor. Artı 1 ve Tim araştırmasında ise Kılıçdaroğlu önde alıyor. Yöneylim Sosyal Araştırmalar Nisan ortasında yaptığı ankette Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yaklaşık 5 puan önünde. Gezici'nin 1-2 Nisan'da yaptığı ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu %53,4 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan %43,2'de kalıyor. Muharrem İnce %2,1. Sinan Oğan ise %1,3 oy alıyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise Kılıçdaroğlu %55,2 oy alırken Erdoğan %44,8'de kalıyor. Metropol'un Nisan ayındaki anketine göre ise Kılıçdaroğlu %42.6, Erdoğan %41.1 oy alıyor. Bu ankette İnce'nin oyu %5, Oğan'ın oyu ise %2.2, ancak bu ankette kararsızlar dağılımından önceki sonuçları yansıtıyor. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk yayınında yaptığı açıklamada son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu %47, Erdoğan ise %42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce'nin de olduğu diğerlerinin oyu %3, kararsız seçmenin oranı ise %8. Kulat, kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türk halkı yarın sandık başına gidiyor. Yaklaşık 64 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimlerle birlikte 13. Cumhurbaşkanı ve meclise girecek 600 milletvekili belli olacak. Ve seçimlerle ilgili son durum, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi Türkiye saatiyle yarın 06'da başlayacak, 17'ye kadar devam edecek. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191.000'den fazla sandık kurulacak. Seçimlerde yarın yurt içinde 60.697.643 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4.904.673 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve sanıklarla ilgili taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53.172 olarak kayıtlara geçti. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde yarın saat 06'da başlayacak, 17'ye kadar devam edecek, ancak saat 17'ye geldiği halde sandık başında oyları vermek üzere bekleyen seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek. Seçimlerle ilgili artık bu akşam itibariyle saat 5'te propagandalar da sona ermiş olacak. Seçimlerle ilgili bütün önlemler de alınmış durumda. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da son mitinglerini yaptı. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise dün Ankara'da son mitingini gerçekleştirmişti. Seçimlerle ilgili güvenlik önlemleri de alındı ve adaylarla ilgili bir not düşelim. 4 aday yarışıyordu. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce katılıyordu. Ancak Muharrem İnce son anda seçimlerden, Cumhurbaşkanlığı seçiminden istifa ettiğini açıklamıştı. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Amerikan Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden, Erdoğan'ı düşünmemiz lazım diye talimatı verdi. Yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek ifadelerini kullandı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilgili sözlerine de tepki gösteren Erdoğan şöyle dedi. Bay Bay Kemal Rusya'ya yaptırım uygularız diyor. Bu ne akıl, bu ne anlayış. Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden, savunma sanayinde öyle. Turist akınında 5.5 milyona yakın turist Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, Erdoğan'ı düşünmemiz lazım diye talimatı verdi. Yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek. Peskov diyor ki yalan söylüyor diyor. Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez. Rusya-Ukrayna savaşından balıklama dalacaklar. Savunma sanayini çökertip kazanımları yok edecekler. Türkiye 100 yılı hazırlığı için yaptığımız yolları, köprüleri, konut hamlelerini işlevsiz hale getirecekler. Karadeniz gazının, Gabar'daki petrolün üstüne petrol dökecekler.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür eden videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, memleketin tüm kazananları Türkiye 100 yılında da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız ifadesini kullandı. Videoda TOG, SİHA'lar, İMC, Uydusu, İstanbul Havalimanı ve TGC Anadolu gibi büyük projeler ile gerçekleştirilen hizmetlere de yer verildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik şantaj, tehdit, sahtecilik suçundan 17 kişi gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen şantaj, tehdit, belgeli sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023 Taksim 107 442 soruşturma numaralı dosyayla resmen yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile dün telefonda görüştü. Bu telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ve Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar ele alındı. Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki vahşi saldırısını direniş liderlerine şehit etmesini ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere masum Filistin halkının katledilmesini ve insan haklarını açık bir şekilde ihlal etmesini şiddetle kınadı. Abdullahyan ayrıca Filistin ulusunun ve direniş gruplarının bu saldırılara karşı direnişini takdir etti. İslami Cihat Hareketi lideri de sıcak selamlarını İslam Devrim lideri Ayetullah Hamine'yi ve Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek direnişin durumu hakkında bilgi verdi. Direnişin sahadaki durumunu mükemmel olarak nitelendiren Nahale, Siyonist rejimin Gazze saldırılarının durana dek direnişin devam edeceğini ifade ederek direnişin şartlarının işgal rejimi tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile de telefonda görüşmüştü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani Filistin'deki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. Filistin'deki gelişmeleri değerlendiren Tuğgeneral Kaani, Filistinli kahraman gençler Batı Şeria'da her gün 30 direniş operasyonu gerçekleştiriyor. Bunlar direniş cephesi ve İslami küresel seferberliğinin sonucudur dedi. Tuğgeneral Kaani, Filistinli gençleri desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz ifadelerini kullandı. Pratikte de Filistinli gençlerin güçlü cephesine destek verileceğini aktaran Tuğgeneral Kaani, Siyonist rejimin tamamen yok edilmesi için birlikte çalışıyoruz diye konuştu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan işgal rejimine sert tepki geldi. Ayrıntıları arkadaşınızdan dinliyorsunuz.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları sonucu 35'ten fazla Filistinli şehit olurken Hamas'tan sert açıklama geldi. İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Abdüllatif Elkano, direniş ortak odasından işgal rejimine verdiği mesajın direnişin yumruğunun sert ve acı verici olduğunu, darbelerinin de sert ve uzun vadeli olacağını, Siyonist işgal rejimine işlediği cinayetlerin bedellerini mutlaka ödeteceğini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Elkan'ı dün yaptığı basın açıklamasında direniş ortak odasının Siyonist işgal rejimine önemli kayıplar verdirdiğini ve onun Gazze'ye yönelik son saldırısının arkasında duran hayallerini de boşa çıkardığını dile getirdi. Elkano, işgalcinin Filistin direnişiyle karşı karşıya geldiği her savaşı kaybettiğini hatırlatarak bunun da işgalcinin hesap ve değerlendirmelerinde yanıldığını ve başarısız olduğunu ispat ettiğine işaret etti. Elkano, Siyonist işgal rejiminin bu sıralarda kendi içinde ciddi bir kriz yaşadığını, önemli iç sorunlarla karşı karşıya olduğunu, dolayısıyla kendisinin bu halinden dolayı kendi sahasında birlik ve bütünlük içinde olan işgal güçlerine de acılı darbeler indiren direnişin gerisinde kaldığının da aslında farkında olduğunu belirtti. Öte yandan işgal güçlerinin bu sabah Nablus kentinin doğusundaki Balata kampına düzenlediği baskın sırasında 2 genç şehit oldu ve 4 kişi yaralandı. Baskın sırasında işgal güçlerinin bir evde kuşatma altına alınan işçilerin kurtulduğu ve işgal güçlerinin direnişçileri gözaltına almayı başaramadığı ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı 32 yaşındaki Said Cihat Şakir Meşe ve 19 yaşındaki Adnan Vesim Yusuf El Arac'ın İşgal güçlerinin Balata kampına düzenlediği baskın sırasında şehit olduğunu, boynundan, karnından ve bacağından yaralanan 3 kişinin durumunun ise istikrarlı olduğunu açıkladı. İşgal güçleri bu sabah Nablus'un doğusundaki Balata kampına baskın düzenleyerek bir evi kuşattı ve baskın sırasında işgal askerleriyle Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Görgü tanıkları işgal güçleri özel kuvvetlerinin El Cemasin mahallesinde bir evi kuşattığını, çatışmalar sırasında patlama seslerinin duyulduğunu, işgal güçlerinin kampa sızdığının fark edilmesi üzerine kampta sirenlerin çaldığını bildirdi. İşgal güçlerinin kampa ek kuvvet gönderdiğini ve keskin nişancıların binaların çatılarına çıktıklarını belirten görgü tanıkları, direnişçileri gözaltına almayı başaramayan işgal askerlerinin masum iki genci keskin nişancı ateşiyle şehit ettikten sonra kamptan ayrıldıklarını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Polipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İşgal güçleri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda dün 7 evi ve apartman dairesini yıktıktan sonra bu sabah da 2 evi yıktı. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, işgal ordusu uçaklarının dün gece yarısından bir saat sonra şehit Baha Ebu Ata'nın Eşhucaiye mahallesinde bulunan 4 katlı evine hava saldırısı düzenlediğini ve arka arkaya attığı füzelerle evi büyük ölçüde yıktığını, evde yangın çıktığını ve sivil savunma ekiplerinin bir süre sonra yangını söndürmeyi başardığını söyledi. İşgal güçleri daha sonra Gazze'nin El Yermuk mahallesinde yer alan Mühenna ailesine ait eve insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken bir kadın 3 kişi yaralandı. İşgal güçleri Gazze şeridine düzenlediği dünkü saldırılarında da 7 evi ve apartman dairesine hedef almış, saldırıya uğrayan evlerden 6'sı tamamen yıkılırken birinde de büyük hasar meydana gelmişti. Filistin Enformasyon Merkezi'nin verilerine göre işgal güçleri saldırıların başından bu yana Gazze şehrinde 21 evi doğrudan hedef aldı. Söz konusu evlerden 19'u tamamen yıkıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanı Muhammed bin Hadi El Hüseyin'i son dönemde İran Birleşik Arap Emirlikleri ticaret hacminin 40 kat arttığını söyledi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslami Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanı Muhammed bin Hadi El Hüseyin'i ile görüştü. Handuzi görüşmede İran ortak yatırım projeleri ve diğer ülkelere yatırım konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliğine hazırdır dedi. Hadi El Hüseyin'i İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda sağlanan anlaşmayı olumlu olarak değerlendirdi. Son dönemde İran Birleşik Arap Emirlikleri ticaret hacminin 40 kat arttığını kaydeden Hadi El Hüseyin'i, bu İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu doğal olarak seyrettiğini gösteriyor ifadesini kullandı. Bu görüşmede taraflar ticaret ve yabancı yatırım alanında işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı. Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Abdullah Muhammed Al-Mazuri, ülkesinin İran'ın 1000 numaralı ticari ortağı olmak istediğini söylemişti.
İran Petrol Bakanı Cevad Avcı, İran'ın şu anda Bağdat ve Basra santralleriyle 2 gaz iletim sözleşmesi olduğunu belirterek, her iki tarafın mutabakatına göre bu iki sözleşme önümüzdeki 5 yıla kadar uzatılacak dedi. İran Petrol Bakanı Ovci basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ile Irak arasında petrol ve gaz ve petrokimya alanında işbirliği muhtırasının imzalanmasına atıfta bulunarak İran beşeri sermaye, teknik ve mühendislik kapasiteleri açısından yüksek bir yere sahiptir. Dolayısıyla imzalanan muhtıraya göre Irak tarafıyla bilgi alışverişi, ortak petrol sahalarının keşfi ve geliştirmesi alanında işbirliği yapacağız ifadesini kullandı. Ovci ayrıca petrol ve doğal gaz boru hatlarının inşasının ve Irak petrol rafinerilerinin iyileştirilmesinin iki ülke arasındaki mutabakat zaptında belirtilen diğer eksenler arasında yer aldığını belirtti.
Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Asya Halter Şampiyonası'nı İran birincilikle tamamladı. Güney Kore'nin Jinju kentinde düzenlenen 2023 Asya Halter Şampiyonası sona erdi. Asya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya elde eden İran Halter erkek milli takımı topladı. 635 puan ile Asya şampiyonu oldu. Özbekistan 631 puanla ikinci, Çin ise üçüncü oldu.
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK-YPG'nin Hol Eyaleti Genel Sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brusk Bager, Türk Bager Kemal Kod adlı Haydar Demirel, MİT'in Suriye Telhamis'te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belçika'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gitti. Ermenistan medyasına göre Başbakan Nikol Paşinyan, Belçika'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılmak üzere Brüksel'e gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de 14 Mayıs'ta bir araya gelecektir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Ukrayna ordusu uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 12 Mayıs'ta Lugansk'a yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleriyle ADM-160B Malt füzesi kullandığı belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran'ın İnsan Hakları Sosyal Kurulu Başkanı olarak seçilmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Elçisi Ali Bahreyni 2023 yılı 19. Birleşmiş Milletler Sosyal Kurulu Zirvesi'nin başkanı olarak seçildi. Sosyal Kurulu 2002 yılında İnsan Hakları Komisyonu faaliyetleri sırasında ve her yıl en önemli zorluklar, gelişmeler ve sorunlarla ilgili belirli bir konu seçerek kurulan İnsan Hakları Konseyi'nin mekanizmalarından biridir. Bu kurul zirvelerinde insan hakları alanındaki küresel kaygıları farklı boyutlarıyla inceler. 2023 Sosyal Asamblesi 2 ve 3 Kasım 2023 tarihlerinde Cenevre'de 2 gün sürecek. Bu asamblede bilim, teknoloji ve inovasyonun rolünün çeşitli uzman toplantıları, bilirkişiler, uluslararası otoriteler tarafından ele alınması ve tartışılması planlanıyor. Hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bu asamblenin zirvesinde ve oturumlarında yerlerini alacaklar. Özellikle korona salgınında kurtulma döneminde insan haklarını geliştirmesini incelemek bu asamblenin bu yılki oturumunun önemli başlıklarından biri olacak. İran bu asambleye ise ilk kez başkanlık ediyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu forumun başkanı olarak seçilmesi birkaç önemli mesaj içeriyor. Bu anlamlı ve önemli gelişmenin ilk mesajı uluslararası kurumlar üzerinden İran'a uygulanan baskı projesinin ve İran'a karşı insan hakları ihlalleri furyası projesinin başarısızlığa uğraması ve İran'ın tecrit edilmesinin mümkün olmadığı gerçeğinin ortaya çıkılmasıdır. Geçen sonbaharda İran iç karışıklıklara ve kaoslara tanık olunca Amerika ve Avrupa'daki bazı ülkeler isyancıları desteklerken uluslararası kurumların araçlarını kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'ni dış baskı altına almaya çalıştı. Buna istinaden İran'ın Kadın Hakları Komisyonu üyeliği iptal edildi. Şimdi İran'ın İnsan Hakları Konseyi'nin sosyal forumunun başkanlığına seçilmesi Batı'nın İran üzerindeki uluslararası baskıyı artırmadaki başarısızlığını gösteriyor.
Bu gelişmelerin gözleri çarpan bir başka mesajı da İran'ı insan haklarını ihlal etmekle suçlamanın yanında geçersiz kırılmasıdır. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri İran'da hep insan hakları ihlalleri olduğunu iddia ediyor. Gündeme aynı zamanda insan haklarından geliştirmesi olan İnsan Hakları Konseyi Sosyal Meclisi'nin başkanlığına İran'ın seçilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik insan hakları iddialarından reddedildiğini göstermektedir. Üçüncü mesaj, bölgede son dönemde yaşanan tansiyonun düşürmesinde elde edilen önemli diplomatik başarıdır. İran İslam Cumhuriyeti ile uluslararası kurumlarda üyelik veya pozisyon elde etmek için genellikle rekabet eden Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere Asya ülkeleri bu kez rekabetten vazgeçti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu foruma başkanlık etmesi için olumlu oy kullandı. Bu önemli olay Batı Asya bölgesinde işbirliği ve uzlaşma yönünde yeni bir hareketin göstergesi olup İran İslam Cumhuriyeti için bir başarı olarak görülse de Siyonist rejim ve Amerika için bir başarısızlıktır. Onların İran'ı baskı altında bırakma projelerinden, bu komprolerinden açık hezimetidir. Aslında Amerika, Avrupa ve Siyonist rejim İsrail'in İranofobi stratejisinin başarısızlığı ortaya çıkmaktadır. İran'ın bölge ülkeleri ile ilişki geliştirme kararlılığı bu durumu kolayca yenilgiye uğratmıştır. Bu önemli mesajlara göre Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, Washington'un karardan hoşnutsuzluğunu dile getirdi. İnsan Hakları Konseyi Başkanı'ndan İran'ın seçme kararından hayal kırıklığına uğradık ve amacı insan haklarını geliştirmek ve korumak olan bir konseyde İran'ın liderlik rolü oynaması uygun değil iddialarında bulundu.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Pakistan'ın İran'dan doğal gaz boru hatlarının tamamlanmasına vurgusu etrafında. Pakistan Başbakanı Özel Yardımcısı Teslim Ahmet Kureyşi, İran'dan gelecek doğal gaz boru hattının tamamlanmasına vurgu yaptı ve bu projeyi enerji krizini çözmek ve Pakistan'ın bağımsızlığını azaltmak için zaruri olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Hindistan Yarımadası'na yani Hindistan ve Pakistan'a gaz nakletme önerisinin üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Tahran bu ülkelerin doğal gaz boru hattı etrafındaki işbirliğinin Hindistan Yarımadası'nda barış ve güvenliği güçlendirmeye yardımcı olabileceğine inanıyor. Ancak Hindistan'ın bu boru hattını ihmal etmesine rağmen İran ve Pakistan, İran gazı satışı ve transiti hususunda ikili bir anlaşma imzaladılar. Ve bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti bu proje kapsamında Pakistan sınırına 2 milyar dolara mal olan bir doğal gaz boru çekti ve sınıra kadar bu projeyi tamamladı. Bu 2014'ün bu sözleşme için verilen sürenin sonu olmasına rağmen gerçekleşti. Ancak İslamabad hükümeti Pakistan'da bu boru hattının devamını inşa etmek için herhangi bir adım atmadı. Enerji konularında uzman olan Nursi Kurbani bu konuda şunları diyor. Alt kıtaya giden İran doğalgaz boru hattı fikrinin ortaya atılmasından 30 yılı aşkın bir süre geçti. Buna rağmen bölge ülkeleri özellikle Pakistan'ın ciddi bir enerji ihtiyacı var ve enerji eksikliği ülke sanayisine ciddi zararlar verecektir. Buna rağmen Pakistan Amerika'nın yaptırımlarından dolayı bu projeyi tamamlayamadığını ileri sürmüştü. Halbuki hiçbir adım atmamıştı. İran İslam Cumhuriyeti ise anlaşmanın uygulanmasında gecikme olması durumunda Pakistan'ı 18 milyar dolar para cezasıyla tehdit ederken Pakistanlı yetkililer bunu ciddiye almamışsa da İran doğalgaz boru hattı Pakistan için bir malzeme haline gelmiştir. Pakistan hükümeti kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırmak ve iç krizlerden uzaklaştırmak için bu tür projeleri suistimal etmektedir.
Bu bağlamda Pakistan projenin tamamlanması ve doğalgazın taşınması için hiçbir şey yapmamıştır. Pakistan'ın çeşitli siyasi ve enerji alanlarındaki yetkililerinin de açıklamalarına ve tutumlarına bakıldığında Pakistan'ın enerji sorununun çözülmesinin savunucusu görünmek için bu yetkililerin ülkenin boru hattının hayata geçirilmesi arzusunu hesaplı bir şekilde ve düzenli aralıklarla ilan ediyor ve ancak pratikte hiçbir adımda atmıyorlar. Pakistan Ulusal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhsin Javid Avar, geçtiğimiz günlerde İslamabad hükümetinin İran doğalgaz iletim projesini tamamlamada gecikmesini eleştirmiş ve bu gecikmenin ve yaptırım bahanesinin de asla kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Enerji konularında uzman olan Ali Hatibi bu konuda şöyle diyor: Pakistan hükümetleri Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına bahane ederek bu iletim projesini uygulamamakta geciktikleri için temassız iddialarda bulunuyorlar. Halbuki İslamabad hükümeti egemenliğini savunmayı hiç çaba göstermiyor. İslamabad, Washington'un yaptırım baskısına karşı herhangi bir adım atmıyor ve sadece projenin uygulama arzusunu bile dile getirerek iç eleştirilerin kapsamını daraltmaya çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti ise IP doğal gaz boru hattı hususunda ciddi bir şekilde 18 milyar dolarlık para cezası ve tazminat konusunu gündeme getirdi. 2009 anlaşmasına göre Pakistan tarafı yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki gecikme nedeniyle ceza ödemekte yükümlü iken İran İslam Cumhuriyeti iyi komşuluk temelinde herhangi bir ceza almaktan da çekinmiştir. Pakistan halkı bu boru hattının günlük 1.1 ile 3.4 milyar fit küp İran'ın Güney Pars gazını Pakistan'a aktarma kapasitesine sahip olduğunu, Pakistan'ın enerji sorununu tamamen çözebileceğini bildiğinden ülkelerin kayıplarının derinliğini anlayabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleriyle ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirlerini aldıklarını bildirdi. Yener, kesin olmayan sonuçları daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız dedi. YSK Başkanı Ahmet Yener seçime iki gün kala bu açıklamalarda bulundu değerli dinleyiciler. Bilindiği üzere Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Kritik seçimlerin sonuçlarıyla ilgili şimdiden bazı analizler ve tespitler gündeme yansımakta. Biz de birkaç gün içinde Türkiye'nin seçim gündemine özel sizler için hazırladığımız röportajımızı sizlere sunduk. Bugün de yine bu konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuşmuştuk. Türkiye'deki rekabetin ve aslında seçim kampanyasının nasıl bir aşamada ilerlediği konusuna değinmiştik. Adayların medya alanındaki propagandalarının niteliği ve süresiyle ilgili uzman konuğumuz kısaca görüşlerinden bizleri yararlandırdı. Bugün sohbetimize de yine Sayın Kıran ile kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Sayın Kıran, şimdi Türkiye'nin siyaset tarihine biz baktığımızda koalisyon hükümetlerinin pratikte pek de başarılı olmadıklarını görmekteyiz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ile diğer partilerin oluşturduğu bu ittifakın başarılı olduğu takdirde nasıl bir performans çizebileceğine siz inanıyorsunuz geçmişe bakarak? Bir farklılık hissediliyor mu acaba Millet İttifakı ile geçen Türkiye'nin siyasi koalisyonları arasında? Bunu nasıl açıklarsınız efendim?
Şimdi şöyle, yani Türkiye'de ekonominin çarkları Avrupa Birliği'nin yani desteğiyle, yine Türkiye Avrupa Birliği'ne adayı ülkeydi. Özellikle 2002 yılları ile 2009-2013 yılları arasında iyi bir trend seyretti. Gayri safi milli hasıla fert başına 4.000 dolardan 8.000, 12.000 dolarlara kadar yükselmeye başladı. Bu tabii iyi bir gelişmeydi. Fakat 2015'ten sonra yani Türkiye deyim yerindeyse tek adam yönetimine geçmeye başladı. Darbe girişiminden sonra önce olağanüstü halde uzun süre idare edildi. Daha sonra da biliyorsunuz anayasa değişikliği yapıldı 2016'da, 2017'nin Nisan'ında ve 2018 seçimlerinden itibaren de zaten fiili tek adam yönetimi vardı. Hesap vermeyen bir yönetimdir. Parlamento çoğunluğu da olunca yani hakikaten vatandaş vergilerinin nereye gittiğini bile bilemiyor. Hükümet para transferlerini yani bir yerden bir yere bütçe kanununun cevaz vermediği şekillerde de yapabiliyor. Yani bu hesap vermeyen bir anlayıştır. Türkiye için tehlikeli bir durumdur. Koalisyon hükümetleri en azından birbirlerini denetler de bir miktar hesap verir durumda da olurlar. Yani Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bu kadar çok yolsuzluğa şahit olmamıştır. Yani yargı yürütmenin etkisi altına girmiştir. Yasama tamamen yürütmenin etkisi altındadır. Dolayısıyla güçler ayrılığı ortada kalkmış durumdadır. Demokrasinin olmazsa olmazları. Bu durum tabii Türkiye'de demokrasinin gelişimi için farklı seslerin, düşüncelerin ortaya çıkması açısından olumsuz bir hava esiyor. Seçim platformu dışında Türkiye'de yani sokaklar da sessizdi. Çünkü yani hükümet ve valilikler kolay kolay insanların gösteri yapmasına müsaade etmiyordular. Çeşitli bahanelerle. Dolayısıyla toplumda gerçekten ciddi bir bunalım meydana geldi. Yeni bir iktidarın gelmesi belki topluma bir nefes aldıracaktır. Uzun erinde AKP lehine bir hava, yeni bir hava değişebilir. Ama yakın dönemde insanlar gerçekten artık kurtulmak istiyor. Kimin ağzını açıyorsak, yani Erdoğan hükümetinden kurtulalım diyorlar. Bu yaygın bir şeydir. Hatta ben yer yer Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu, geçmişte mensubu olan İnsanlarla da görüştüğümde onlar da bu durumdan çok çok huzursuzdurlar. Onun için yani bu koalisyon dönemi gelirse Türkiye açısından çok büyük kayıp olmazdı. Bir de yani bu Millet İttifakı 2 yıllık bir protokoller hazırladı, müzakereler yaptılar, çok uzun bir hazırlıkları oldu. Yani çok olumsuz bir havanın yaşanacağını düşünmüyorum ben.
Tahran Radyosu.
Efendim, demin ifade ettiğim üzere geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Sahin Soylu Amerika ve Batı medyası ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu ve Washington ve Batı medyasının Türkiye meselelerine müdahalesine işaret etti ve efendime söyleyeyim bu Batı medyasının yaklaşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine müdahalesinin nedenini Amerika'nın planlarının gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Şimdi bu böylesi iddialar ve aslında açıklamalar ne kadar gerçekçi? Batı medyası Türkiye'nin seçimlerini nasıl takip ediyor sizce?
Yani Batı tabii ki Türkiye Batı'nın bir müttefiğidir. Hem Avrupa Birliği'nin hem de Amerika'nın. NATO'nun üyesidir. Türkiye'de geçecek seçimler, yeni gelecek iktidar tabii ki hem Avrupa Birliği'ni hem de Amerika'yı ilgilendiriyor. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Avrupa Birliği doğrudan bir müdahalede bulunmadı. Yani diyelim ki muhalefet partilerine ciddi bir ekonomik destekte bulunmadı. Yani veya her gün gerek Avrupa Birliği sözcüleri olsun, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri veya diplomatik kaynakları Türkiye'nin iktidarı aleyhine açıklamalarda bulunmadılar. Öyle bir şey yok. Ama zaman zaman işte bazı Amerikan basın yayın organlarında bireylerin yorumları vardır. Ve bu yorumlar yani çoğunlukla belki Amerikan hükümetinin değil, buradaki muhalefetin isteği üzerine olabilir, bir yazarla geliştirdikleri bir ilişkiden dolayı olabilir. Bazen de hükümet lehine olabiliyor. Hükümetin de kendisine göre oralarda lobileri vardır, tanıdıkları yazarlar vardır, şeyler vardır. Yani bence bunu abartılacak bir şey yoktur. Bunu geçen gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun da kabul etti ki dedi ki yani bu tür şeyler her seçimden olabilir şeylerdir. Bunları daha olarak görmemiz yanlıştır. Yani Süleyman Soylu'nun bu açıklaması kanımca bütün hükümetin ortak görüşü de değildir. Yani bu tamamen seçim sonucunu etkilemeye yönelik bir açıklama olduğu düşüncesindeyim ben.
Doğru. Son soru olarak Sayın Kırak, şimdi seçimlere yaklaştıkça halkın aslında tutumu bu seçimlerle ilgili nasıldı? Siz yakından şimdi orada görüyorsunuz durumu. Nasıl bir seçim bekliyor sizce halk? Çünkü çoğu uzmanlarda ve analistlerde bu seçimlerin zor bir seçim olacağını söylüyorlar. Seçmenin beklentisi ve tercihi kimden yanadır daha çok?
Yani büyük bir kesim, yani hem iktidar çevresi hem de muhalefet çevresi seçim sonuçlarına endekslenmişlerdir. Bundan dolayı diyebilirim ki ekonominin çarkları durmuş. Yani esnaf iş yapmıyor, ticaret piyasada likidite dönüşü çok iyi değildir. Ama şeydir de aynı zamanda özellikle muhalefet kesimi yani nefesini tutmuş, belki pazartesi günü geldiğinde biz bu iktidarda kurtuluruz umudu vardır. Yani bunun da en büyük nedeni emin olun hayat pahalılığıdır. Yani bir de zaman zaman yargıya müdahale anlamına gelebilecek gerek Cumhurbaşkanlığı hükümet çevreleri gerekse de hükümetin ortağı sayılabilecek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamaları gerçekten halk nezdinde çok olumsuz tepkilere neden oluyor. Yani doğrudan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na veya büyük yüksek yargı mercilerine ağır toplara tutan açıklamaları oluyor. Yani eleştiri sınırlarını aşan açıklamaları oldu. Bu tabii toplumu rahatsız eden bir durumdu. Hayat pahalılığı gerçekten bir milletin canına tak etmiştir. Köylüleri ben arıyorum, mesela bizim kendi köylülerimiz vardır, tanıdıklarım vardır. Yani onu o kerteye gelmiş ki yani yeter ki hükümet gitsin, kim gelirse gelsin. Yani kimse bundan sonra gelebilecek yani bir koalisyonun neler getirebileceğini, neler götürebileceğinin derdinde değildir. Sanki böyle bir algı da oluşmuştur bu bölgede. Ama doğrusunu sorarsan ben sadece Van, Diyarbakır gibi şehirlerin havasını tam olarak söyleyebiliyorum. Diğer şehirlerde olmadığım için yani basın yayın yoluyla dinliyoruz. Basın da taraflıdır. Yani açın muhalefet basınını dinleyin. Zaten dünya yıkılmıştır. eğer hükümet yanlısı bu havuz medyası dediğimiz medya kanallarını dinlediğinizde de her şey güldük gülistanlık. Türkiye'de hiçbir şey yoktur. Bir istikrar vardır. Bu istikrarın devamını herkesin lehine bir şekilde bir hava yaymaya çalışıyor. Fakat yani başta da belirttiğim gibi benim kanaatime göre bu seçim hele bir tarafın kolayca kazanmış olduğu veya hemen pazartesi sabahında işte açık farkla bir zafer ilan edebileceği bir seçim olduğunu ben düşünmüyorum. Yani başa baş yani bir iki puan farklarla bir değişime gidebilir. Halen de yani şeyde bence Adalet ve Kalkınma Partisi İç Anadolu'da Karadeniz kıyısında ve Doğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde gücünü çok iyi de koruyor. Yani öylesi de var. Bekleyelim görelim diyelim. Ben şey diyemem yani bu konuda. Fakat yani kim ne dese desin benim kanaatime göre demokratik bir ortamda şu anda cereyan ediyor. Eğer sandıkların başında bir olumsuzluk meydana gelmezse propaganda süreci demokratik bir ortamdan geçmiştir. Herkes istediği şekilde söyledi. Herkes propagandasını özgürce yapabildi. Ben öyle gördüm.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kırani ile konuştuk. Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sunduk. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Filistin İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye arasında yapılan telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ve Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırıların ele alınması, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Siyonist rejimin cinayetlerinin kınanmasını engellediğini söylemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Ürdün Dışişleri Bakanı'nın Filistin gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ürdün Dışişleri Bakanı Gazze'deki gerginliğin ana sebebinin Siyonist rejimin işgali olduğunu vurgulayarak, İsrail ancak Filistinler güvende olursa güvende olur dedi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymin el-Safadi Gazze'deki gelişmelerle ilgili olarak Münih'te mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Filistinlerin güvenliği yoksa İsrail'in de güvenliği olmayacaktır. İstediğimiz barış Filistin halkının hak ve taleplerine cevap vermelidir. Gazze'deki mevcut gelişmeler tehlikelidir ve adil ve kapsayıcı bir barışa ulaşma şansını baltalamaktadır. İsrail'in işgalinin devam etmesi tansiyonun ve huzursuzluğun tırmanmasının temel nedenidir.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amerika'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğini ve bunu herkesin bildiğini ve hatta Amerika Başkanı Joe Biden'in bunu açıkça dile getirdiğini vurgulaması, Siyonist rejimin Filistinlilere saldırılarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Siyonist rejim medyasının bölge gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden haberde şunları okuyoruz.
İbranice yayın yapan Maarif gazetesi yayımladığı haberde Suriye'de 11 yıldır devam eden iç savaşın ardından bu ülke Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Arap Birliği'ne geri döndüğüne şahitlik ettiklerini ve bu birliğin ana kapısı girişi için tamamen açılacağını duyurdu. Yazının başka bölümünde Batı Asya'da yaşanan olaylardaki ilginç noktalardan birinin de Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ana faktörü Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kendisi olduğu kaydedilirken şu ifadeleri yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Başkanı Joe Biden'e bölgesel diplomasi dersi veren adam bölgedeki tüm denklemleri alt üst ederek biz İsraillileri birçok belirsizlik ve Biden ile Netanyahu arasında çok kırılgan bir ilişkiyle baş başa bıraktı. Yazının devamında şu ifadeler yer almaktadır. İran'a yanaşmış olan ve şu anda Lübnan'da yeni cumhurbaşkanını seçmek için Hizbullah ile müzakere ve istişare halinde olan Suudiler Suriye'ye yanaşmışlardır ve Suriye ile diğer Arap ülkeleri arasında uzlaşma zemini sağlanmıştır.
Hemşehri gazetesinde İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali'nin Moskova'daki Suriye konulu dörtlü toplantıya dair değerlendirmesini konu eden haberde şu satırlar yer alıyor.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali Moskova'daki Suriye konulu dört taraflı toplantıyı devam edecek bölgesel etkileşimlerde ileriye doğru atılmış bir adım olarak nitelendirdi. Celali açıklamasının devamında İran, Türkiye, Suriye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Moskova'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'ın son iki taraflı gündemi gözden geçirmek için üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı yoğun bir program çerçevesinde bir araya geldiğini belirtti. Celali açıklamasını şöyle sürdürdü. Dışişleri Bakanları Suriye ile Türkiye arasındaki hükümetler arası ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla yeniden başlamasına ilişkin konularda temel ve samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Astana sürecindeki resmi açıklamalar göz önünde bulundurularak katılımcılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne iç işlerini karışmamaya ve bu ülkede terörü ve bölücülüğün her türüne karşı mücadeleye olan bağlılıklarını vurguladılar. Ayrıca Suriyelilerin topraklarına gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmelerini ve savaş sonrası yeniden yapılanmayı kolaylaştırmakta dahil olmak üzere Suriye'ye yönelik uluslararası yardımın artırılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar ayrıca Dışişleri Bakanı yardımcılarının dört ülkenin savunma bakanlıkları ve istihbarat başkanları ile koordinasyon halinde Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası tasarlama görevini üstlenmesi konusunda da mutabık kaldılar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Ermenistan Başbakanı'nın İran'ın Çabahar Limanı ile ilgili kararı imzalaması,
Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan sınırında çatışma,
ve İran ile Özbekistan Meclis Başkanlarının bir araya gelmesi
bu haftaki başlıklarımızdı.
Şimdi detaylar. İran'ın Çabahar Limanı'nın önemini vurgulayan Ermenistan Başbakanı, limanın planlarının uygulanmasında ülkesinin katılımını talep etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçen hafta yeni bir uluslararası ulaşım rotası inşa etmek ve İran'ın Çabahar Limanı'nda operatör olmak için bir çalışma grubu oluşturmak üzere bir kararname imzaladı. Ermenistan Başbakanı'nın kararnamesine göre bu çalışma grubu Ermenistan üzerinden çeşitli uluslararası yük taşımacılığı güzergahlarının yüksek hızda organizasyonu sağlayacaktır.
Bu çalışma grubunun hedefleri arasında Ermenistan'ın da katılımıyla Doğu Asya, Hindistan ve İran ülkelerini Gürcistan ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir kargo taşımacılığı rotası geliştirilmesi de yer alıyor. Nikol Paşinyan ayrıca Erivan'ın Çabahar Liman taşımacılığını hızlandırmak için daha fazla katılımının altını çizdi. Uzmanlar ve analistler İran'daki Çabahar Limanı'nın Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Güzergahı ile bağlantısının Orta Asya ülkeleriyle olan bağlantıyı ve bu ülkelere yatırım yapma olasılığını artırdığına inanıyor.
Haber kaynakları Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında çatışma yaşandığını, çatışmalarda bir Azeri askerin hayatını kaybettiği, 4 Ermeni askerin de yaralandığını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti yaptığı açıklamada Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu sınırda bir Azeri asker hayatını kaybettiği belirtildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerini ateş açmakla suçlayarak Azeri askerlerin saldırısı sonucu 4 Ermeni askerin yaralandığını bildirdi.
Bu bağlamda Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında Basargeçer ilinin Zot bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi. Ermenistan ordusunun açtığı ateşte bir Azerbaycan askerinin başından yaralandığı öne sürüldü. Ermenistan güçlerinin uyarılara rağmen ateşi sürdürmesi üzerine Azerbaycan birliklerinin de gerekli müdahale tedbirlerinde bulunduğu ifade edildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun ağır silahlar ve havan topları ile Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtildi. Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise çatışmada 3 Ermenistan askerinin yaralandığı kaydedildi.
Tahran Radyosu.
İran ile Özbekistan yetkilileri arasında süregelen görüşmelerin devamında İslami Şura Meclis Başkanı ile Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Tahran'da bir araya gelerek ikili münasebetleri ve Afganistan gibi bölgesel konuları ele aldılar. Resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Özbekistan Yasama Meclis Başkanı Nurdinjan İsmailov ile beraberindeki heyet, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibov ile görüştü. Yapılan görüşmede taraflar iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Muhammed Bagır Galibov ile Nurdin Can İsmailov baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibov, komşu ve bölge ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliği olduğunu belirterek, Tahran'ın bu doğrultuda Özbekistan ile ekonomik, ticaret, ulaştırma, kültür, turizm, bilişim ve iletişim alanlarındaki ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.
İran ve Özbekistan'ın ulaşım potansiyeline değinen Galibov, Özbekistan ile ekonomik, ulaşım ve transit ilişkilerimizi artırma konusunda elverişli imkanlara sahibiz. İki ülke Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının geliştirilmesinde yapıcı rol oynayabilir dedi. Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı basın toplantısında yaptığı açıklamada Tahran-Taşkent ilişkilerinin geliştirilmesinde ulaşım konusunun her iki tarafında önceliği olduğunu kaydetti. İsmailov, Afganistan'daki durumun Özbekistan ve İran'ın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Özbekistan ve İran, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır diye konuştu.
Bilindiği gibi Özbekistan, İran'ın ilişkilerini geliştirmek istediği bölge ülkelerinin biri sayılmakta. Bu doğrultuda iki ülke yetkilileri sıklıkla bir araya gelerek ilişkileri geliştirme yollarını ve ilişkilerin önündeki engelleri kaldırmayı ele alıyorlar. İran ile Özbekistan enerji ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli konularda işbirliği içindeler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bir süre önce Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul ettiği görüşmede Tahran'ın Özbekistan ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir sınır tanımadığını belirterek bu ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.
Bilindiği üzere Tahran ile Taşkent birçok ortak noktalar ve potansiyellere sahipler. İran ve Özbekistan sadece iki komşu ülke değildir. İki ülke kardeşlik ve akrabalık bağı çerçevesinde ilişkilerini kurup geliştirmekteler. Ayrıca hem İran İslam Cumhuriyeti ve hem Özbekistan başka komşuları olan Afganistan ile ilgili ortak kaygı ve sorunları var. Tahran ve Taşkent'e göre Amerika'nın Afganistan'daki askeri varlığı bu ülkenin yıkımına ve masum insanların kanının dökülmesine yol açmıştır. İki ülkenin ciddi ortak kaygılarından biri olan Afganistan meselesi ve bu ülkedeki sorunlar ve komşu ülkeleri üzerindeki etkisi İran ve Özbekistan Meclis Başkanlarının gündemindeydi.
Görüşmede Özbekistan Meclis Başkanı Nurdinjan İsmailov, Afganistan'daki durumun Özbekistan ve İran'ın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Özbekistan ve İran, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır diye konuştu. Sonuç itibariyle İran ile Özbekistan arasında geçen yıldan bu yana önemli anlaşmalar hayata geçmiştir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ana odak noktasını ulaşım ve lojistik işbirliği teşkil etmekte. İran ile Özbekistan arasındaki kargo taşımacılığı miktarı iki ülkenin imkanlarını ve ilgisinin oranına göre önemli ölçüde yeni anlaşmalar sayesinde artabilir. Ayrıca Afganistan gibi önemli bir mesele her iki ülkenin ortak kaygılarından birini teşkil etmekte. Bu nedenle iki ülkenin bu bağlamdaki işbirliği büyük önem arz ediyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi İmam Hadi Aleyhisselam'ın nasıl şehit edildiğine ayırdık. Geçen bölümde masum imamların eşsiz azametini yansıtan Cami-i Kebir'i ziyaretnamesinin bazı bölümlerini gözden geçirdik. Bu ziyaretname 10. imamdan miras kalan değerli bir hazinedir ve İslam dininin hakiki önderlerinin eşsiz şahsiyetleri hiçbir asırda ve hiçbir zaman ve hiçbir yerde başka hiç kimseyle kıyaslanamayacak kadar muazzam olduğunu gösterir. Ancak yürekleri haset ve husumet ile dolup taşan ve masum imamlara tahammül edemeyen iktidar gaspçıları bu büyük insanlar hayatta oldukları sürece onlarla hiçbir şekilde mücadele edemeyeceklerini hissediyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam imamet yılları başlamadan önce Mahmud ve kardeşi Mutisem'le çağdaş olmuş ve onların şeytani mahiyetlerini ve siyasetlerini tanımıştı. Ancak İmam Hadi Aleyhisselam daha zorlu dönemi imamet yıllarına denk geldiği 4 Abbasi halifenin dönemiydi. Bu halifeler konumlarını korumak için hiçbir insanlık dışı ve barbarca uygulamadan çekinmiyordu. Bu arada Abbasi halifelerin arasında güya mütevekkil hepsinden daha çok Ehl-i Beyt fertlerine karşı kin ve düşmanlık duygusu daha derindi ve kin ve nefretinin doruk noktası da Gameri 236 yılında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Mutahhar türbesinin yıkılması yönünde emir verdiği günlerde ortaya çıktı. Mütevekkil İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yıkılan türbesinin kalıntıları üzerinde ziraat yapılmasını, böylece o hasetin hayranlarının mezarını ziyaret etmelerini engellemesini istedi. Fakat Ehl-i Beyt aşıkları tüm tehditlere rağmen yine imamın yıkılan türbesinin kalıntılarının bulunduğu yere gelip sevgi ve aşklarını ifade ediyordu.
Bir gün Abbasi halife mütevekkil o güne kadar halkın Ehl-i Beyt fertlerine yönelik muazzam aşk ve sevgilerini engellemek için yaptığı tüm kirli işlerin hiçbir faydası olmadığını düşünerek öfke içinde saraydaki yakınlarından birine şöyle demişti: "Neden biz her ne yapıyorsak halkın sevdiği kişiler olamıyoruz ve her ne kadar ehli beyt fertlerinin sevgisini insanların kalbinden silmek istesek de bunda başarılı olamıyoruz. Saradaki yakını korku içinde ve titreyerek şöyle dedi: zira ehli beyt insanların kalbine ve ruhuna hükmediyor ama siz cisimlerine. Kur'an-ı Kerim'de de Meryem suresinde bu hakikati şöyle beyan ediyor: İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için çok merhametli olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.
Aslında mütevekkil, halkı ehl-i beyt fertlerinden uzaklaştırmak için uyguladığı tüm hilelerine rağmen halk arasında sempatileri her geçen gün biraz daha arttığını çok iyi biliyordu. Bu yüzden mütevekkil de Mamun'un İmam Rıza aleyhisselamı Medine'den Merve getirdiği veya Mu'tesim'in İmam Cevat aleyhisselamı Bağdat'a getirdiği gibi o da İmam Hadi aleyhisselamı Samerra'ya çağırdı. Ancak mütevekkil de selefleri gibi ilahi tedbirin karşısında duramayacağını ve imamın ilahi irade ve meşruiyete dayalı olan halk arasındaki sempatisini engelleyemeyeceğini unutmuştu.
Buna göre İmam Hadi Aleyhisselam'ın halk arasında sevgi ve saygısı her geçen gün daha da artıyordu. Ve hatta tarihi belgeler bu nüfuzun bazen mütevekkil sarayının içine kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nitekim bu belgelere göre hükümetin bazı üst düzey yetkilileri İmam Hadi Aleyhisselam hayranıydı. Bu şahsiyetlere mütevekkilin de çocuklarının öğretmeni olan Arap dünyasının o dönemde ünlü şair ve edebiyatçısı İbn-i Sakit'i örnek vermek mümkün.
Tahran Radyosu.
Bir gün Abbasi Halife Mütevekkil, iki oğlu Mu'tes ve Muveyyid'i işaret ederek İbn-i Sekkit'ten bu ikiyi mi yoksa Hasan ve Hüseyin'i mi daha çok sevdiğini sordu. İbn-i Sekkit temiz ve samimi duygularını örtbas edemeyeceğini hissetti ve vereceği cevap canı pahasına mal olabileceğini bildiği halde karşılık verdi. Ali'nin hizmetkarı Kamber, senden ve iki oğlundan benim nezdimde daha sevimli ve daha üstündür. Bu denli keskin ve ezici bir cevap beklemeyen mütevekkil, yılan sokmuş birine dönmüşçesine öfkelendi ve İbn-i Sekkit'in dilini koparmalarını emretti. Böylece bu cesur ve şerefli insan 58 yaşında şehit düştü.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın halk arasındaki manevi nüfuzu ve konumundan şiddetle acı çeken mütevekkil, sürekli o hazretin kişiliğine zarar vermek için fırsat kolluyordu. Ehl-i Sünnet'in büyük alimlerinden İbn-i Cüz'i şöyle yazıyor: bir gün mütevekkile İmam Hadi Aleyhisselam'ın evinde Şialar tarafından kendisine gönderilen bir miktar silah ve mektup ve başka malzemeler bulundu ve İmam bu imkanları kullanarak hükümete karşı silahlı ayaklanma gerçekleştireceği haber verildi.
Bu fırsatı bekleyen mütevekkil hemen adamlarından bir gruba İmam Hadi Aleyhisselam'ın evine baskın yapmalarını, orada ne bulurlarsa saraya getirmelerini emretti. Halifenin adamları gece yarısı o hazretin evine baskın düzenledi fakat hiçbir şey bulamadılar. Baskın sırasında İmam Hadi Aleyhisselam tek başına bir odada ve üzerinde sade bir elbise ile yerde oturuyor ve Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordu. İmam Hadi aleyhisselamı aynı durumda mütevekkile götürdüler ve evde hiçbir şey bulamadıklarını ve sadece imamı kıbleye doğru Allah-u Teala'ya ibadet halinde bulduklarını söylediler.
Bir yandan kendini hezimete uğramış hisseden ve öbür yandan İmam Hadi Aleyhisselam'ın azameti ve ihtişamından etkilenen mütevekkil iradesiz bir şekilde o hazreti tehrim etmeye başladı ve onu yanına oturttu. Fakat kısa bir süre sonra büyük bir küstahlık ve şerefsizlik örneği sergileyerek elindeki şarap kadehini o hazrete uzattı. İmam Hadi Aleyhisselam mütebekkilin bu saygısızlığına karşı büyük bir şahametle eti ve kanı o ana kadar bu kirli ve şeytani pisliğe bulaşmadığını söyledi. Fakat sarhoşluğun durumunda olan mütebekkil o hazretten kendisine bir şiir okumasını istedi. İmam Hadi Aleyhisselam pek fazla şiir bilmediğini söyledi ancak mütebekkil imamı şiir okuması için tehdit etti. İmam Hadi Aleyhisselam da mecburen şu şiiri okudu.
Krallar dağların zirvesinde geceyi sabahladı. Üstelik güçlü adamlar onları koruyordu. Fakat zirveler bile onları ölüm tehlikesinden kurtaramadı. Onlar bir süre izzetin ardından güvenlik konumlarından alaşağı oldular ve mezarlara yerleştirildiler. Ne kötü ve çirkin yerler onlar. Toprağa verildikten sonra biri feryat etti. Nerede o bilezikler ve taçlar, pahalı elbiseler? Nerede o nimet ve refah içinde yaşayan çehreler ki, onlara saygı için perdeler asılırdı. Onların yerine mezar cevap verdi. O çehrelerin üzerinde şimdi böcekler yürüyor. Şimdi böcekler o çehreleri yemek için birbirleriyle mücadele ediyor. Onlar uzun yıllar dünyada yediler, içtiler. Fakat bugün her şeyi yiyen onlar kendileri mezardaki haşerelerin ve böceklerin yemi oldular.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın okuduğu bu şiir mütevekkilin fıskı fücur mahfilini dilinden sarstı ve Abbasi sarayındakileri de tir tir titretti. Mütevekkil gözyaşları yüzünden yüzü sırılsıklam olmuştu. Şarap kadehini bir kenara fırlattı. Mecliste bulunan ötekiler de ağlamıştı. Onlar İmam Hadi Aleyhisselam'ın bu kadar cesur bir şekilde mütevekkilin içi boş ihtişamını çökerteceğini hayal bile edemiyordu. Ve bu yüzden hepsi İmam Hadi Aleyhisselam'ın hakkaniyeti ve ruhi azameti karşısında kendilerini hor ve birer hiç gibi görerek pişman olduklarını dile getirmeye başladılar. Ve daha sonra da imamı büyük bir saygı göstererek evine geri götürdüler.
Sonunda mütevekkilin korkunç iktidarı sona erdi ve oğlu Muntazar'ın planı ve kışkırtması ile ordudan bir grup
askeri, mütevekkili, veziri Fetih bin Hakan'la birlikte yine şarap meclisindeyken öldürdüler. Muntazar babası mütevekkilin öldürüldüğü gecenin ertesi sabahı tahta oturdu. Muntazar babasının izlediği yöntemin halk arasında kin ve nefret yaratmaktan başka hiçbir sonucu olmadığını fark etmişti. Bu yüzden uzun yıllar süren baskı ve katliam, yağma ve cinayetlerin ardından ortamı biraz daha yumuşatmaya karar verdi. Bu çerçevede Muntazar babasının aksine halka İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını ziyaret etmelerine izin verdi. Muntazar ayrıca Alevileri takip etmek, onları taciz etmekten de el çekti ve onlara saygı göstermeye başladı. Fakat Muntazar'ın iktidarı pek fazla sürmedi ve 6 ay sonra Kameri 248 yılında öldü.
Muntazar'dan sonra birkaç Abbasi hanedanı mensubu daha iktidarın başına geçti ve bir kez daha şartları İmam Hadi Aleyhisselam ve Aleviler için zorlaştırdı ve bazılarını zehirleyerek şehit etti. İmam Hadi Aleyhisselam ile çağdaş olan son halife ise Muntaz'dı. O da Abbasi mütevekkil gibi İmam Hadi Aleyhisselam'a yönelik baskıları ve kuşatmayı iyice artırdı. Ta ki o hazreti şehit etti. Böylece İmam Hadi Aleyhisselam Kameri 254 yılından Recep ayının 3. gününde Muhtaz tarafından zehirlenerek şehit düştü ve Naşi kuşatma altında bulunan Samara'daki evinde toprağa verildi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.